Ayrım 7.
Sayfa 91. Midilli halkı çoğu balıkçı, gemici, korsan, pervasız kavim bu tehdit ve hakaret ve çirkin talep karşısında öyle bir anda kükreyiverdi. Misafir sandıkları mütecavizlere öyle bir kılıç çaldılar ki İlyas Paşa'nın Sarıca ve Leventlerinden ancak 15 kişi canını kurtarabildi. Kara Mahmut bölükbaşı teslim alametini boynunun çevresini bağladığı halde aman verilmedi. Kara Sinan adında bir taze yiğit oğlan, "Bremelun, bu askerin önüne düşüp bölükbaşıyım diye adaya getiren sen değil misin? Bizden bade ve hizmet için taze uşak istediniz. Sana ben hizmet edeyim ama bade yerine kanını içeyim." diyerek kılıcını karnına sapladı. Leventlerin sergerdisi Sarı Osman, Sancak Bey'in kahyasına kaçıp sığınmıştı. Fakat halk bey konağına hücum ederek sergerdeyi istedi. Kahya, "Ya o Levent'i verirsin yahut seni de paralarız." diye tehdit edildi. Sarı Osman da parça parça edildi. Midilli kadısı İlyas Paşa adayı yağma itmek istedi fakat hal böyle oldu diyerek vakayı tafsilatıyla İstanbul'a bildirdi. İstanbul'daki devletliler paşanın adalılardan yediği silleden memnun oldular ve kanlı vaka karşısında gözlerini yumdular. İlyas Paşa intikamını kendi eliyle almaya çalıştı. Midilli zenginlerinden çoğunun Edremit ve civarında bahçeleri vardı, ticarethaneleri vardı. Hepsini müsaade etti. Herhangi bir suretle eline geçen adalıları kahretmeye başladı. Bu arada bir gün esmer güzeli genç bir balıkçı yakalandı. "Mahmut Bölükbaşı'nın katili Kara Sinan'dır," dediler. Çocuk Kara Sinan olmadığına şahitler gösterdi. Feryat etti, çırpındı. Kendisini kurtaramadı. En şeyni tecavüz ve işkenceler altında öldürüldü. Çıplak cesedi Akçay Ayvacık yolunda deniz kenarında bir ağaçta 2 aydan fazla asılı olarak kaldı. Kimse cesaret edip indiremedi, bir mezar kazıp gömemedi. Bu kandırın dumanı üstündeyken Manisa faciası oldu. Zulümle öldürttüğü genç balıkçının kanı Midilli'de kesilen Sarıca ve Leventlerinin diyeti olur muydu? İlyas Paşa bunu hiç düşünmedi. Onun nazarında Midilli vakası kendisini askerlerine küçük düşürmüştü. Mütegallibe paşanın şeref ve haysiyeti zedelenmişti. Bir kuvvet gösterisiyle bu çöküntüyü tamir etmek lazımdı. Manisa faciası bu arzunun esiri oldu. İlyas Paşa'nın talimatıyla bir Balıkesirli, Manisalı bir tüccar aleyhine bir alacak davası açtı. Usulden bu davayı Manisa'da açması gerekirdi fakat dilekçesini kasten Balıkesir'de İlyas Paşa'ya vermişti. İlyas Paşa da Manisalı tüccarın tevkifi ve Balıkesir'e sevgi için bir emirname yazdırıp imzaladı ve bu emirnameyi bir mübaşirle Manisa'ya yolladı. Manisa sancağı mutasarrıfı bıçakçı İbrahim Paşa da haklı olarak kızdı. "O celali benim sancağıma ne karışır?" diyerek İlyas Paşa'nın emirnamesini yırttı ve getiren mübaşiri de bey konağı önünde astırdı. İlyas Paşa'nın beklediği de buydu. Bütün kuvvetleriyle Manisa üzerine yürüdü ve şehri muhasara etti. Bu büyük şehrin evvela dış mahalleleriyle etrafı yağma edildi. Bıçakçı İbrahim Paşa Şaki'ye dayanamayacağını anlayınca bir gece kaleden çıkıp kaçtı. Şehir de kapılarını İlyas Paşa'ya açtı ve Manisa'da 3 gün 3 gece devam eden korkunç, tüyler ürpertici bir mal, ırz, namus talanı oldu. Bu facia için hiç düşünmeden bir küçük kıyamet diyebiliriz. İlyas Paşalı Sarıcalar, Sekbanlar ve Leventler paşalarından destur almış evlere konaklara takım takım daldılar. Sabi, mürahik oğlan, taze civan bakire, evli taze kadın, taze dul, fakir, zengin, ayak takımı, esnaf, kibar, müslim, gayrimüslim hiçbir şey gözetmeden vahşiyane saldırdılar. 3 gün 3 gece Manisa'nın feryadı gökyüzünü tuttu. Tecavüze uğrayan mazlumların içinde çıldıranlar, intihar edenler oldu. Bazı basiret sahipleri ehl-i iyalini ve evladını evlerinin altındaki sarnıçlara ve bahçelerindeki kuyulara sarkıtıp saklamışlar ve böylece onları erazil pençesine düşmekten güçlükle kurtarabilmişlerdi. Manisa'da 3 gün kalmış olan İlyas Paşa'nın bıyıklarını balta kesmez olmuştu. Balıkesir'e bir ülke fethetmiş serdar azametiyle döndü. Paşalığı, rütbe, payı, ünvan, kafasının içi bomboş ve karanlıktı. Kanlı kansız cinayetlerinin dehşetini ve devletine, yurduna ihanetini idrakten aciz, hayta ve herzele güruhundan yararına cihangirlikten dem vurmaya başladı. Geceleri de bir iç oğlanına Şehname tercümesiyle Timur Lenk'in tarihini okutuyordu. Naima Efendi dimağı hayali muhal ile doluydu diyor. Manisa faciasından sonra her tarafın eşkıyası Balıkesir yolunu tuttu. İlyas Paşa'nın askeri bir misli arttı. İstanbul Midilli vakasına kayıtsız kaldığı gibi Manisa faciasını da duymazlıktan geldi. Ve İlyas Paşa'nın tenkili için ince siyaset takip etti. Onu Şam valisi yaptılar. İstanbul'daki devletlilerin hesabınca İlyas Paşa Şam'a gidecek, Şam halkı dehşet içinde paşanın sarıcalarını, sekmanlarını, leventlerini şehre sokmak istemeyecek bir hadise çıkacak, İlyas Paşa'nın idam fermanı yazılıp bir vezire verilecek ve üzerine asker gönderilecek, Mütegallibe'nin vücudu da bu surette ortadan kalkacaktı. İlyas Paşa Şam'a gitmedi, müteselim gönderdi. Bunun üzerine İstanbul nihayet İlyas Paşa'nın isyanı aşikar oldu diyebildi ve onu Şam valiliğinden azletti. Tuttuğunu koparır vezirlerden Küçük Ahmet Paşa Balıkesir'in şehir aydutuna karşı serdar tayin edildi. Anadolu Beylerbeyi Gürcü Mehmet Paşa ile Karaman Beylerbeyi Dilaver Paşa da eyaletlerinin askeriyle serdarın emrine verildiler. İlyas Paşa da cenge hazırlandı. Evvela hazinesini Bergama Kalesi'ne kaldırdı. Gayet metin olan bu kalenin ve hazinesinin muhafazasını en sadık adamı Leçin Ağa'ya bıraktı. 5000'den fazla askeri vardı, kâfi bulmadı. Kaz Dağı'ndan yeniden 5000 levent getirtti. Bunların hepsi çam yarması gibi delikanlılardı. Eller ayaklar iri kıyım, 2 metreye yakın boylar. Gönlü büyük, bağrı açık, erkek gücünün, kuvvetinin ve güzelliğinin timsili fetalar dilaverlerdi. Bir şakinin yolunda kurban olmak için toplanmış bir koç sürüsüydü. Yeniden dökülecek olan bu kanların da sorumlusu devlet nizamını, kudretini, otoritesini yürütemeyen, devlet sözünü ayağa düşürüp ortalığı her cümerce verenlerdi. Aczin, zulmün, hırsın, kinin, fesadın, melanetin, şenaatin, akla gelen gelmeyen bütün beşeri kötülüklerin kaynağı da kitlenin kapkara galiz cehliydi. Bu bir yılan hikayesidir ki içinde dolaştığımız 17. asır başından zamanımıza kadar uzayacaktır. Bunun içindir ki tarih önünde sorumlu politik adamlarımıza ve siyasi partilerin sadece hislerle konuşan hatiplerine de her şeyden evvel Türkiye tarihini çok dikkatli okumalarını tavsiye ederiz. İlyas Paşa'nın da bir erkanı harbiyesi vardı. Koca Hızır Ağa, Mali Hatunoğlu Hasan Ağa, Kuleli Safer Ağa, Mehmet Zaman Ağa, Şemsi Paşaoğlu Murat Ağa. Naima ve emsali nice fettan diyor. Bunların hepsi zali zaman, rüstami devran, dev heyet, ehremen suret adamlardı. Muharebe Alaşehir Ovası'nda oldu. Gününü ayını tespit edemedik 1632 yılı yazında. İlyas Paşa tarafı ilk saatlerde ağır basar gibi göründü. Güreş alanına peşrev yaparak çıkan pehlivanlar gibi şöyle bir salındılar. Fakat karşı taraf elense edince evvela Kuleli Safer Ağa kolu, onun ardından da Mehmet Zaman Ağa kolu bozuluverince İlyas Paşa ordusunda müthiş bir panik başladı. Kısa bir zaman içinde 4000'den fazla askeri Alaşehir Ovası'nda maktul düşen İlyas Paşa dolu dizgin Bergama'ya doğru kaçmaya başladı. Şiddetle takip edildi. Eğer Leçin Ağa efendisine ihanet edip Bergama Kalesi'nin kapısını açmasa ve firarileri içeri almasaydı İlyas Paşa da kellesini verecekti. Paşalarıyla beraber Bergama yoluna düşemeyenler en azman 2000 atlı hiçbir yol iz bilmez gözlerinin gördüğü yere at sürdüler. İlyas Paşa Alaşehir Ovası'nda bozulunca en azman 2000 atlı hiçbir yol iz bilmez gözlerinin gördüğü yere at sürdüler demiştik. İbretle okunacak satırlardır. Bu bozgun atlıların çoğu bölük bölük Alaşehir dağlarını aşıp Bolvadin sahrasına düşmüşlerdi. Karaman valiliğinden azledilmiş olup Bolvadin'de oturan ve yeni bir mansup bekleyen Çerkez Ahmet Paşa, kasaba mescidinin minaresine adam çıkartmış, eline bir dürbün vermişti. Minaredeki bu gözcü Alaşehir yolundan dağlar ardından Bolvadin sahrasına çıkan İlyas Paşalıları görünce aşağı haber verir. Çerkez Ahmet Paşa da şikarımız ayağımıza gelmiştir diyerek dinç ve koşarlı, uçarlı atlı yiğitler gönderir. O yorgun firarileri çevirip yakalarlar paşaya getirirler. Çerkez Ahmet Paşa da aman vermeyip başlarını kestirir. Atını ve eşyasını o yiğitlerle paylaşır, harçlık yapardı. Koca bir miri miranın tenezzülüne, harçlığına bakınız. Şikarımız, avımız, kısmetimiz ayağımıza geldi diyebilen bir kafanın valilik yaptığı bir memlekette şekavet elbette ki olacaktı. Bir gün minaredeki gözcü bir tek atlı belirdi diye haber vermişti. Ahmet Paşa bu tek atlıyı da yakalamaya adamlar gönderdi. 19-20 yaşlarında güzellikle afeti devran ve hali kâkülleri gibi perişan bir delikanlıydı. Kendini tutmaya geldiklerini görünce altındaki kır ata, 3 gündür arkandayım, göreyim seni kırat, beni düşman eline verme diye bağırmış ve mahmuzladığı atının boynuna sarılmıştı. Tutmaya gelenlerin hepsinin atları dinçti. Ardına düşüp bitap kalıncaya kadar koştular. Erişmek değil, kır atın tozunu bile göremediler. İnişe aşağı keklik sekişti, yokuşa yukarı tavşan büküştü. Alnı akıtmalı göğsün akışlı, aman kırat beni yâre ulaştır. Geldi ağlama. O asil ve necip kırat üstündeki bu çocuğu kaç gün daha koruyup nereye kaçıracaktı? Kaz Dağları ne kadar uzaktaydı? Naima Efendi Çerkez Ahmet Paşa'nın İstanbul'a 70 Levent başı gönderdiğini yazıyor. İlyas Paşa'nın kapandığı Bergama Kalesi'nin muhasarası çok uzun sürmedi. Serdar Küçük Ahmet Paşa çok metin olan bu kaleyi cenkle zapt etme yolunu tutmadı. Tatlı anlaşmayı cenge tercih etti. Muhasaranın daha ilk günlerinde kurşun atacak yerde İlyas Paşa'ya sepet sepet meyve, sebze, çiçek yolladı. Vaka Nüvis taze kiraz mevsimiydi diyor. İstanbul'dan bir de af fermanı getirince İlyas Paşa'yı yanındaki namlı ağalarıyla beraber kandırıp kaleden çıkardılar. Baş başa veren paşalar aralarında şuna karar verdiler. Serdar Küçük Ahmet Paşa İlyas Paşa ile beraber İstanbul'a gidecekti. Padişah huzurunda İlyas Paşa'nın müdafasını o yapacaktı. Kalabalık bir kafile kona göçe İstanbul yolunu tuttu. Küçük Ahmet Paşa genç padişahın koç yiğitleri sevdiğini söylüyordu. İlyas Paşa ise yanında yıllarca şu kadar bin yiğit beslemiş adamdı. Padişahına da her biri pençeyi afitap, zeberdest pehlivan, nice yüz dağlı civan getirtirdi. Serdar, paşa kardeş padişahımızın hadsiz hesapsız iltifatlarına nail olacaksınız. Sizi has nedim etmeleri muhtemeldir diyordu. Üsküdar'a geldiklerinde padişahın beylerbeyinde İstavroz has bahçesinde olduğunu öğrendiler ve doğruca oraya gittiler. 1632 yılının Mayıs ayı sonlarıydı. Boğaziçi'nin en güzel zamanlarıydı. O tarihte 22 yaşında pehlivan yapılı bir genç olan Sultan 4. Murat, İstavroz bahçesine gözü gönlü açılsın diye gitmişti ki, çok sevdiği bir yerdi. Üstelik bu bahçedeki küçük kasırda doğmuştu. Paşaları taht üzerine bir genç aslan heybetiyle oturmuş asık yüzle kabul etti. Usulen yer öpüldükten sonra el kavuşturup durduklarında İlyas Paşa'ya "Bre kafir" dedi, "sana Şam valiliğini verdiğimde emrime karşı gelip Şam'a niçin gitmedin?" İlk defa padişah yüzü ve meclisi gören zorba şaşırdı, kekeleyerek "hastaydım padişahım" dedi, "haşa fermanına karşı gelmedim, gitmem biraz gecikti." Sultan Murat birden parladı. "Bre melun" diye bağırdı. "Benim memleketime tagallüp edip ecdadımın kadim taht şehri olan Manisa'yı vurup yağma etmekte, nice masumların ırzına namusuna hakaret ettirmekteyken hasta değildin de benim emrime itaat edeceğin zaman mı hasta oldun? Bre kesin şu kafirin başını." Etraftan bostancılar koşuşu verdiler. O bostancılar ki her biri zehri katil, tüvana gençlerdi. İçlerinden tolozcu lakabıyla anılan Adem ejderhası bir nefer, İlyas Paşa'yı kaptığı gibi altına aldı ve belinden bıçağını çıkarıp padişahın gözleri önünde boğazlayıp başını kesti ve meydana attı. Küçük Ahmet Paşa çok sonra anlatmıştır. "Güya İlyas Paşa'ya şefaatçi olacaktım. Padişahın heybetli gazabı karşısında ağız açmak ne mümkün? Başımı eğdim, dilimi tuttum. İlyas Paşa'nın boğazlanmasını seyrettim. Acaba benim halim neye varır diye Allah'a sığındım. Zira bilirdim ki Germiyan'da bulunduğum sıralar benden de şikayet edilmişti. Bir müddet sonra padişah bana döndü. Ya kafir, senin de şikayetçilerin geldi. Reaya'ya vergiler salarak niçin zulüm ve gadir eyledin?" dedi. "Padişahım" dedim, "Allah vücudunu hatadan saklasın. Ben doğrudur vergiler saldım, para topladım. Ama o akçeleri Levent'e askere harcadım. Eğer yanıma o parayla o askeri toplamasaydım huzurunda kafasını kestirdiğin şu adam ele geçer miydi? Topladığım o para bile yetmedi de şuna buna 60.000 kuruşla borçlandım. Hala zimmetimdedir. Katledersin, affedersin, ferman senindir padişahım." Padişah bir müddet daha söylendi. Sonra "zulmü terk et, gittiğin yerlerde halkı koru" diye nasihat etti. Bir hilat-ı fahire giydirdiler. Akranımın arasında iltifat etti. İlyas Paşa ile beraber gelen ağaları, o namlı ağaları ne olmuştur bir kayıt yok. Hepsinin idam edildiği muhakkaktır. Enamoğlu 1630 yılında bir yağlı karabela şehir haydutta Kayseri'ye musallat olmuştu. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ali, Veli, her neyse soyadı göbek adını unutturmuş olan bu şerir Enamoğlu diye nam bırakmıştır. Anarşi devriydi, devlet sözü ayağa düşmüş, koca Osmanlı İmparatorluğu, imparatorluk içinde de bilhassa Anadolu yer yer türeyen şakilerin pençesindeydi. Köyler, çiftlikler, değirmenler, ağıllar, mandıralar, harmanlar basılmakta, yağma edilip yakılmaktaydı. Bir isyan bayrağı altında yahut bir ferman dinlemezin kapısına toplanmış olan ecdaf ve erazin, her türlü şenaat ve melaneti, rezilane tecavüzü irtikap ediyor, bir taraftan tüylerini düzerek, bir taraftan da cebren ve kahren, vahşet ile dünya varlığı, nefis lezzeti tadıyordu. Enamoğlu'nun çocukluğu ve ilk gençliği bu adamların yanında geçmişti. Mazisi çok karanlık ve kirliydi. Dağlarda, derbentlerde dolaşmış, taş toprak üstünde yatmıştı ve nihayet pazısı, pençesi ve bıçağıyla koltuk altından çıkıp kendi başına şöhret olmuştu. Bir günde başına bir yeşil sarık sararak utanmadan, arlanmadan evladı Ali Resul'denim diye seyitlik iddiası tutturmuştu. Evvelce de birkaç defa kaydettik. O anarşi devrinin kötü bir idari maslahat politikası vardı. Tepelenemeyen Şaki'ye bir sancak beyliği, valilik verilirdi. Kurt da kurtluğunu gösterir, çetesine kapı kulu askerimdir der, bir punduna getirip de kellesi alınıncaya kadar eline teslim edilen bir yurt parçasını bu sefer devlet otoritesini kullanarak kahrederdi. Günlerden bir gün Seyit'tir, elbet ki emsaline tercih olunur diye Kayseri Paşalığı da Enamoğlu'na verilmişti. Kış gecesinde üstüne uzanmak için han odasında hasır parçasını veya hamamda sıcak mermeri bulduğu zaman nimet bilen bu şakide, üç tuğlu paşalara verile gelen Kayseri'deki Miri Paşa konağına geçip kurulmuş, peşindeki Sarıca, Sekban ve Leventleriyle At Pazarı civarındaki o muazzam saray bir Sarıca arı yuvasına dönmüştü. Orta Anadolu'nun bu büyük ve zengin beldesinin ayan ve eşrafı, tüccarı, esnafı insafsızca haraca bağlanmış, çarşısı, pazarı, hanları ve bedestenleri soyulmaya başlanmıştı. O tarihte Kayseri'nin iki bedesteninden bir kuyumcular çarşısı, zi kıymet murassa cevahirle doluydu. Büyük bedestende de anka bezirganlar otururdu. İncili sırmalı top top denk denk kıymetli kumaşlar yığılmıştı. Uzun çarşısında, kapamacılar çarşısında, un kapanında, attarlar çarşısında altınları küplere istif eder zenginler vardı. Kayseri'de altın sarısı gıcır gıcır bir sarı sahtiyan yapılırdı ki bu sahtiyandan yapılan çizmeler İstanbul'da vezirlere, hatta padişaha hediye olarak gönderilirdi. Şaki'nin melaneti haraç ve soygunla kalmadı. Bir müddet sonra ırz ve namus tecavüzlerine başladı. Bütün emsali gibi ayyaştı. Bende gâhını olan uygunsuzlarla, başındaki yeşil sarıkla kör kütük sarhoş dolaşır, cami avlularında levent narası atar, hamamların göbek taşında güpe gündüz içki sofrası kurdurup küçük oğlan oynatırdı. Kayseri'den İstanbul'a gönderilen şikayet mektupları da Enamoğlu'nun hediyelerini alanlar tarafından hasılatı edilirdi. Ve bilakis bu mektuplar yazıp gönderenlerin sebebi felaketi olurdu. Bir gün kapısına 3-5 levent dayanır, seni mirliva ister diye adamı kaldırırlar. Enamoğlu'nun huzuruna götürürler. O da, adamların falan garip yiğide cevru cefa etmiştir, senin gibi mütegallibinin vücudu bu kasabaya muzırdır diye hemen sürgüne yollar, ıssız bir yerde de boğazlatırdı. Bir gün Enamoğlu'nun 3 levendi içi kadınlarla dolu paşa hamamını basmış, susamadığında bir çengi karıyı bir peştemalla çırılçıplak hamamdan çıkarıp odalarına götürmüşler. Enamoğlu'nun şerrinden korkan halk ağzını açmamıştı. Nasıl müdahale edebilirdi ki bir gün bir berber çırağını cebren dükkandan alıp götürmek isteyen 3-5 levende karşı, çarşılı karşı koymak istemiş, Enamoğlu pür gazaba gelmiş, başta çocuğun ustası berber olmak üzere çarşılıdan 5 nefer biçareyi ağaçlara astırıvermişti. Kamışçızadelerden Eşref Ağa en çok gadre uğrayanlardan biriydi. Bir gün Enamoğlu'nun Mirliva'ya şu kadar kese harçlık lazımdır diye gelen adamını, bugünlerde harçlık asıl bize lazımdır ki kızımı evlendiriyorum diye eli boş göndermişti. Fakat birkaç gün sonra Eşref Ağa'nın kızının 4 manda arabası çeyizi Enamoğlu'nun eşkıyası tarafından olduğu gibi kaldırılmıştı. Çivelizade Ali Ağa 20 yaşlarında hem güzellikle hem bahadırlıkla birinci bir delikanlıydı. Atlı cirit oyununda üstüne çıkar yiğit bulunmazdı. Bir gün akranı arkadaşlarıyla Alaaddin Köşkü mesiresine gitmişti. Cirit oynayacaklardı. Enamoğlu 40 kadar sarıca ve sekbanıyla çıka geldi ve mertlik taslayarak gençleri ciride davet etti. "Üçünüz beşiniz çıkın karşıma," dedi. Gençlik ve toyluk, Çivelizade Ali Mirlivan'ın karşısına tek başına çıktı ve şehir haydudunu kepaze etti. Ve nihayet öylesine rüstemane bir cirit savurdu ki Enamoğlu'nu atından yıktı. Bunu gören Sarıca ve Sekbanlar bir oğrudan delikanlının üstüne at saldılar. Ali Ağa da kaçtı, yetişemediler, tutamadılar. Enamoğlu şehre döner dönmez, "Tez bana oğlunu bul," diye Ali Ağa'nın ihtiyar babasını tazike başladı. Ellerine ayaklarına zincir vurdurarak ihtiyarı zindana attırdı. Delikanlıyı ele geçirse kim bilir ne cevri cefa ne işkenceler yapacaktı. Saçlı Mehmet adında bir meczup vardı. Yaz ve kış bir peştemalla çıplak gezerdi. Buz üstünde yalın ayakla yürür, gül gül kızarmış yüzünden şakır şakır ter dökülürdü. Kimseyle konuşmaz, cihandan bir haberdi. Bir gün paşa sarayı karşısına gitmiş, er kişi niyetine diye tek başına cenaze namazı kılmaya başlamıştı. Kimin namazını kılarsın diye sormuşlardı. Enamoğlu'nun demişti. Ertesi sabah Saçlı Mehmet'i Arasta çarşısı başındaki bir ılı çınarın dalında asılı buldular. Kimi bir çare kendi namazını kılmış dedi, kimi de Enamoğlu'nun sonu gelmiştir dedi. Bıçak Kayserililerin kemiğine dayanmıştı. Kayseri'de Arasta çarşısı başında meczup Saçlı Mehmet'in belinde partal peştemalıyla çıplak olarak asılı bulunduğu ağacı o zamanlar Kayseri halkı Abdi Çınarı derdi. Bu ağacın dillerde dolaşan hikayesi şudur. Bir tarihte bir Münzevi Abdi Dede varmış. Şehir dışında bir çilehanede tek başına otururmuş. Gece ve gündüz ibadetle meşgulmüş. Bazı müfsitler bir gün Abdi Dede'yi yakalamışlar. Bir dinsiz ve ahlaksız heriftir diye kadıya götürmüş, türlü iftirayla dedenin katline hüküm alarak Mahut Çınar'da asmışlar. Fakat eşyasını kaldırmak üzere çilehanesine gidenler Abdi Dede'yi postunun üstünde Kur'an okurken bulmuşlar. Bre astığımız yerden kurtulmuş diyerek tekrar Arasta başına vardıklarında evvelce astıkları Abdi Dede'nin yerinde sallanmakta olduğunu görmüşler. Ve ikinci Abdi Dede'yi de asmışlar. Varalım gidelim çilehanesini yerle bir yıkalım demişler. Fakat bu sefer de Münzevi'yi yine orada görmüşler. Yüksek sesle ve tekebna aleyhüm fiha ihnen nefsi bin nefs ayetini okurmuş. Yine yakalamışlar. Bu üçüncü Abdi Dede'yi de ilk ikinin yanına asmışlar. Lakin bu sefer halk ayaklanmış, o müfsitleri ve kadı efendiyi ki 7 kişilermiş yakalamış, Abdi Dede'nin 3 cesedini ağaça indirip yerine bu 7 kişiyi ipe çekmişler. Saçlı Mehmet'in cesedini Abdi Çınarı'nda gören Kayseriler bu hikayeyi hatırlamış ve bu vakayı Enamoğlu'nun sonunun geldiğine yormuşlardı. İnşallah ol mazlumu yerine melunu berdar eyleriz demişlerdi. Bir gün bir müfsit adam Şaki Mirlivan'ın kulağına, ''Eşraftan Seyit filan efendinin hüsun ve cemal sahibi 14 yaşında bir oğlu vardır ki siz efendime çubukçu olması gerekir.'' diye fısıldadı. Enamoğlu hiç tereddüt etmedi, ''Alın getirin.'' emrini verdi. Sarıcalar sarıca arı gibi düşüştüler ve güzel çocuğu, ''Kalk yürü, seni Mirliva ister.'' diye evinden cebren kaldırıp paşa sarayına getirdiler. Çocuğun anası çılgına döndü, başına feracesini geçirip saraya koştu ve saçını başını yolarak çırpınmaya başladı. ''Evladımı isterim, garip yetim biricik evladıma kıymayın.'' diye feryadı gökyüzüne tuttu. Fakat bir çare kadının mazlum sesi melunane ayyaş kahkahalarıyla karşılandı. Enamoğlu canavar herif, her biri birer aç kurt, sırtlandan beter Levent ve sarıcalarına, ''Bu avradı size verdim, varın dilediğinizi yapın.'' dedi. Onlar da kadını kapıp odalarına götürdüler. Bu katmerli şenaat Kayseri'de duyulup yayılınca ortalık bir anda karıştı. Bütün şehir ayaklandı. Kasaba mahşer yerine döndü. Kadın erkek çoluk çocuk eline silahını kapan, silah bulamayanlar da ellerine ne geçerse balta, keser, kazma, küskü, bir demir parçası, bir odun parçası saraya koştu. Bütün şehir halkı bir çığ gibi sarayı basarak Enamoğlu ile o anda sarayda bulunan eşkıyayı keşkek etti, linç etti.